Ayrım 6. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 994. Ek. Nazilerin Dük ve Düşes Windsor'ı kaçırmak için hazırladıkları komplo. Nazilerin Dük ve Düşes Windsor'ı kaçırmak ve eski İngiliz kralını İngiltere ile barış yapılması konusunda Hitler'le çalışmaya razı etmek için hazırladıkları planın hikayesi hem gülünç hem de 3. Alman İmparatorluğu yöneticilerinin Büyük Fatih oldukları o yaz mevsiminde ahmaklıklarını göstermesi bakımından ilginçtir. Bu garip planın gelişimi ele geçen Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinde uzun uzadıya anlatılmıştır. Ayrıca bu işi yürütmekle görevli olan genç SS, SD şefi Walter Schellenberg de hatıralarını açıklamıştır. Ribbentrop'un Schellenberg'e söylediğine göre fikir Hitler'den gelmişti. Nazi Dışişleri Bakanı bütün cehaletiyle bu fikre yapışmış, 1940 yılının o önemli yaz aylarında Alman Dışişleri Bakanlığı'nı ve İspanya ve Portekiz'deki temsilcilerini bu plan ile boşu boşuna uğraştırmıştı. 1940 Haziran'ında Fransa'nın düşmesinden sonra Fransız Yüksek Komutanlığı nezdindeki İngiliz askeri heyetin üyesi bulunan Dük, Almanların eline geçmemek için Düşes'le birlikte İspanya'ya kaçmıştı. Meslekten yetişme bir diplomat olan Madrid'deki Alman elçisi Eberhard von Störer, 23 Haziran'da Berlin'e şu telgrafı çekti. İspanyol Dışişleri Bakanı bugün Madrid'e gelen ve herhalde Lisbon yoluyla İngiltere'ye gidecek olan Dük ve Düşes Windsor'a nasıl bir işlem yapılması gerektiği üzerinde tavsiyede bulunulmasını rica etmektedir. Dışişleri Bakanı belki de Dük'ün burada tutulması ile ilgileneceğimizi ve kendisiyle ilişki kurmak isteyebileceğimizi düşünmektedir. Lütfen telgrafla talimat veriniz. Ribbentrop ertesi gün telgrafla hemen talimat verdi. Windsor'ların birkaç hafta İspanya'da tutulmasını, ancak bu tavsiyenin Almanya tarafından yapılmamış gibi görülmesine dikkat edilmesini rica etti. Ertesi gün, Haziran'ın 25'inde, Störer telgrafa şu cevabı verdi. İspanyol Dışişleri Bakanı, Windsor'ı bir süre burada alıkoymak için elinden geleni yapacağına söz verdi. İspanyol Dışişleri Bakanı, Albay Juan Baikbeder, Atienza, Dük'le görüştü ve görüştüklerini Alman elçisine bildirdi. Elçi de 2 Temmuz'da Berlin'e çektiği çok gizli telgrafta karısı kral ailesine kabul edilmedikçe ve kendisine önemli bir mevki verilmedikçe Windsor'un İngiltere'ye gitmeyeceğini bildirdi. Aksi takdirde Dük İspanya'da Franco hükümeti tarafından kendisine vaat edilen bir şatoda oturacaktı. Elçi telgrafına şunu da eklemişti. Windsor, Dışişleri Bakanı'na ve başka dostlarına Churchill'e ve bu savaşa karşı olduğunu söylemiştir. Windsor'lar Temmuz'un başında Lisbon'a hareket ettiler. Lisbon'daki Alman elçisi Temmuz'un 11'inde Dük'ün Bahama Adaları'na vali tayin edildiğini, ancak olayların kendi lehine döneceğini umarak hareketi olabildiğince ertelemek istediğini Ribbentrop'a bildirdi. Elçi telgrafına şunu da eklemişti. Dük tahtında kalmış olsaydı savaşın önlenebileceği kanısında. Kendisi Almanya ile barışçı bir uzlaşmayı kuvvetle desteklediğini söylüyor. Dük, İngiltere üzerinde yapılan sürekli bombardıman hücumlarının İngiltere'yi barışa hazırlayacağına kesinlikle inanıyor. Bu haber üzerine küstah Alman Dışişleri Bakanı, Fuschl'daki özel treninden aynı gün 11 Temmuz günü akşamı Madrid'deki Alman elçisine çok acele, çok gizli bir telgraf çekti. Dük'ün Bahama Adaları'na geçmesine engel olunmasını, tercihen İspanyol dostları tarafından yeniden İspanya'ya getirilmesini istedi. Dük ve karısı İspanya'ya getirildikten sonra İspanya'da kalmaya kandırılmalı ya da zorlanmalıydı. Gerekirse İspanya kendisini bir İngiliz subayı olarak enterne etmeli ve kendisine askeri mülteci işlemi yapılmalıydı. Ribbentrop şöyle devam ediyordu. Elverişli bir fırsat çıktığı zaman Almanya'nın İngiliz halkı ile barış içinde yaşamak istediği, Churchill ekibinin bunu engellediği ve ilerideki gelişmeler için hazır bulunmasının doğru olacağı Dük'e söylenmelidir. Almanya İngiltere'yi bütün gücüyle barışa zorlamaya karar vermiştir ve bu konuda Dük'ün herhangi bir arzusunu yerine getirmeye, özellikle Dük ve Düşes'in İngiliz tahtına iadesi konusunda ele almaya hazırdır. Eğer Dük'ün başka planları varsa, Almanya ile İngiltere arasında iyi ilişkilerin kurulması için işbirliği yapmaya hazırsa, biz de bir krala yaraşacak hayatı sürmesi için gereken imkanları sağlayacağımız üzerine kendisine ve karısına teminat vermeye hazırız. Ribbentrop bu amaçla İsviçre bankalarına 50 milyon İsviçre frangının yatırıldığını, Führer'in bu miktarı arttırmaya hazır bulunduğunu Schellenberg'e söylemiş. Londra'da Alman elçiliği yaptığı halde İngilizleri yine de tanımayan ahmak Nazi bakanı, ayrıca Bahama adalarına gittiği takdirde Dük'ün İngiliz Intelligence Servisi tarafından ortadan kaldırılacağı konusunda bilgiye sahip olduğunu da bildiriyordu. Ertesi gün Temmuz'un 12'sinde Alman elçisi İspanyol İçişleri Bakanı ve Franco'nun kayınbiraderi Roman Serrano Suner'i gördü. Bakan aşağıdaki planı başkomutanına açacağına ve kendisini bu planı uygulamaya kandıracağına söz verdi. İspanyol hükümeti Dük'ün eski bir arkadaşı olan Madrid'in eski falanj lideri ve eski İspanyol diktatörünün oğlu Miguel Primo ve Rivera'yı Lizbon'a gönderecekti. Rivera, Dük'ü İspanya'da avlanmaya ve hükümetle İngiliz-İspanyol ilişkileri üzerinde konuşmaya çağıracaktı. Sonra Suner, Dük'e İngiliz gizli polisinin kendisini ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı planı bildirecekti. Alman elçisinin Berlin'e bildirdiğine göre bakan, bundan sonra Dük ve Düşes'ten İspanyol konukseverliğini kabul etmeleri için bir çağrıda bulunacak ve belki de aynı zamanda mali bir yardım da yapacak. Dük'ün ayrılması belki başka yollarla da önlenecek. Bütün bu işlerde biz arka planda kalacağız. Alman belgelerine göre Rivera, Windsor'lara yaptığı ilk ziyaretten sonra Temmuz'un 16'sında Lizbon'dan Madrid'e döndü ve İspanyol Dışişleri Bakanı'na bir mesaj getirdi. Bakan mesajı Alman elçisine verdi. Elçi de mesajı hemen Berlin'e uçurdu. Mesajda Churchill'in Dük'e gönderdiği çok soğuk ve kesin ifadeli mektupta kendisini Bahama Adaları Valiliğine tayin ettiğini bildirdiği ve hemen görevinin başına gitmek üzere yola çıkması gerektiği haber veriliyordu. Bu emri yerine getirmeyecek olursa Churchill Windsor'u askeri mahkemeye verecekti. Berlin'e gönderilen raporda İspanyol hükümetinin Dük'ün görevi başına gitmesine karşı olduğunu Dük'e en kısa zamanda acele olarak bildirmeye muvaffakat ettiği de söyleniyordu. Rivera, Lizbon'a yaptığı ikinci seyahatten 22 Temmuz'da döndü. Ertesi gün Madrid'deki Alman elçisi Rivera'nın ziyaret sonuçlarını çok acele, çok gizli bir telgrafla hemen Ribbentrop'a ulaştırdı. Windsor Dük'ü ile iki kere uzun uzadıya konuşmuş. İkincisinde Düşes de varmış. Dük, düşüncelerini açıkça söylemiş. Siyasi bakımdan, kraldan ve bugünkü İngiliz hükümetinden çok uzaklardaymış. Dük ve Düşes oldukça budala olan kraldan çok kurnaz kraliçeden çekiniyorlarmış. Kraliçe, Dük'e ve özellikle Düşes'e karşı kurnazca dalavereler çeviriyormuş. Dük, genel bir bildiriyi yayımlamak istiyormuş. Bildiride bugünkü İngiliz politikasını yerecek ve kardeşiyle ilgisini kesecekmiş. Dük ile Düşes, İspanya'ya dönmeyi çok istediklerini söylemişler. Telgrafta bildirildiğine göre, Dük ve Düşes'in dönüşlerini kolaylaştırmak üzere elçi ile Suner anlaşmışlar ve Portekiz'e başka bir İspanyolu göndermeyi kararlaştırmışlar. Gidecek adam Dük'ü Lizbon dışında bir otomobil gezintisi yapmaya kandıracak, sonra da önceden kararlaştırılmış olan bir yerde sınırı geçecekti. İspanyol gizli polisi sınırın emniyetle geçilmesini sağlayacaktı. İki gün sonra elçi Ribbentrop'a gönderdiği acele ve çok gizli bir telgrafa Rivera'dan aldığı yeni bilgileri de ekliyordu. Bahama'ya gitmemesini, İspanya'ya dönmesini, çünkü ileride belki de İngiliz politikasında önemli bir rol oynayabileceğini ve dahası İngiliz tahtına bile oturabileceğini söylediği zaman Dük'le Düşes hayret etmişler her ikisi de. İngiliz anayasasına göre tahttan çekildikten sonra bunun imkansız olduğu cevabını vermişler. Gizli ajan savaşın İngiliz anayasasında bile değişiklik yapabileceğini söyleyince özellikle Düşes'i büyük bir düşünce almış. Alman elçisi gönderdiği raporda Rivera'nın bu işle Almanların ilgilendiğini bilmediğini de Ribbentrop'a hatırlattı. genç İspanyol kendi hükümeti adına hareket ettiğini sanıyor gibiydi. Naziler, Windsor'ları kaçırmak için gereken planı Temmuz'un son haftasına doğru hazırlamışlardı. Hitler bu işe şahsen Walter Schellenberg'i tayin etti. Schellenberg, Berlin'den Madrid'e uçtu. Oradaki Alman elçisiyle konuştu ve işe başlamak üzere Portekiz'e gitti. Alman elçisi 26 Temmuz tarihinde Ribbentrop'a yazdığı çok acele ve çok gizli uzun bir raporda komployu şöyle anlatıyor. Dük ile Düşes'in kesin olarak İspanya'ya dönmek istedikleri anlaşılıyor. Bu niyetlerini takviye etmek için bugün Dük'e çok iyi hazırlanmış bir mektupla birlikte ikinci bir gizli ajan gönderildi. Mektuba da sınırın nasıl geçileceğini gösteren çok iyi hazırlanmış bir plan eklendi. Bu plana göre Dük ile karısı av sırasında kesin olarak belirtilmiş olan yerde belirli zamanda sınırı geçmek üzere İspanyol sınırına yakın bir yerde resmen yaz tatilini geçirmek üzere dağlık bir yere gidecekler. Dük'ün pasaportu olmadığı için sınırdaki Portekiz memuru elde edilecek. İlk gizli ajan Primo de Rivera, emniyeti sağlayacak olan İspanyol kuvvetleriyle birlikte planda tespit edilen saatte sınırda bulunacak. Schellenberg aynı amaçla adamlarıyla birlikte Lizbon dışında çalışmaktadır. Bu amaçla yazlık tatil yerine yapılacak gezi ve tatil emin bir Portekiz polis şefinin yardımı ile maskelenecek. Tespit edilen dakikada tam sınırı geçerken Schellenberg'in adamları sınırın Portekizler tarafındaki emniyetini ayarlayacaklar ve muhafız sıfatıyla İspanya'ya doğru yürümeye devam edecekler. Muhafızlar zaman zaman kolayca değiştirilecek. Bakan, İspanyol planın güvenliği için gizli bir ajan seçmiştir. Bu ajan kadındır ve gerekirse ikinci gizli ajanla temasa geçecek ve yine gerekirse Schellenberg'e bilgi sağlayacaktır. İngiliz entelijans servisinin herhangi bir müdahalesinde başvurulmak üzere Dük ve Düşes'in İspanya'ya uçakla gelebilmelerini sağlayacak hazırlıklar da yapılmaktadır. Bu takdirde birinci planın uygulanmasında da olduğu gibi gereken ilk şey Dük'ün çok belirgin olan İngiliz kafasını psikolojik olarak etkilemek ve onda uzaklaşmak isteğini yaratmaktır. Bir kaçma izlenimi yaratılmamalıdır onda. İngiliz entelijans servisinden kuşkulandırılmalı ve İspanya topraklarında serbestçe siyasi faaliyette bulunabileceğine inandırılmalıdır. Lizbon'daki koruma tedbirlerine ek olarak gerektiği takdirde İngiliz entelijans servisine yüklenebilecek uygun bir korkutma manevrası ile de kendisinde bir kaçma isteği yaratılabilir. İşte Nazilerin Windsor'ları kaçırmak için hazırladıkları plan. Almanlara özgü kabalıktan tutun da o eski yeteneksizlikleriyle Dük'ün İngiliz kafasını anlamayışlarına kadar her şey var. Schellenberg korkutma manevrasına tam zamanında başladı. Bir gece Windsor'ların villasına taşlar atıldı. Uşaklar bu taşların İngiliz entelijans servisi tarafından atıldığı söylentisini yaydılar. Düşes'e bir buket çiçek gönderildi. Buketin üzerinde şöyle bir kart. İngiliz entelijans servisinin tertiplerinden sakınınız. Sizinle yürekten ilgilenen Portekizli bir dostunuz. Berlin'e gönderilen resmi raporda da şunlar bildiriliyordu. 30 Temmuz gecesi birkaç el silahın atılmasından vazgeçilmiştir. Yatak odasının pencereleri kırılacaktı o kadar. Düşes'in üzerinde yapılmakta olan psikolojik etki yalnız onda ayrılma isteğini arttırabilir. Zaman kalmıyordu. Schellenberg, Dük'ün eski arkadaşlarından Sir Walter Monckton'ın Lizbon'a geldiğini bildirdi. Monckton, önemli bir devlet memuruydu. Windsor'ları olabildiği kadar çabuk Bahama adalarına gitmeye kandırmak için Lizbon'a geldiği belliydi. Aynı gün Madrid'deki Alman elçisi Berlin'e bir telgraf çekerek Dük ve Düşes'in Ağustos'un birinde iki gün sonra ayrılmaya tasarladıklarını Lizbon'daki bir ajandan öğrendiğini çok acele, çok gizli olarak Ribbentrop'a bildirdi. Elçi bu bilgi karşısında ihtiyatımızdan bir dereceye kadar ayrılıp ayrılamayacağımızı Ribbentrop'tan sordu. Elçi telgrafına şöyle devam ediyordu. Alman gizli haber almasının verdiği rapora göre Dük villasında kaldığı Portekizli banker Ricardo do Espirito Santo Silva'ya Führer ile temasa geçmek arzusunu ifade etmişti. Windsor ile Hitler arasında neden bir buluşma düzenlenmemeliydi? Ertesi gün 31 Temmuz'da elçi Ribbentrop'a yeniden çok acele ve çok gizli bir telgraf daha çekti. Lisbon'da Windsor'ları gördükten sonra yeni gelen İspanyol ajanına göre Dük ile Düşes kendilerine karşı İngilizlerin çevirdiği dolaplara ve kişi güvenliklerinin tehlikede olmasına rağmen 1 Ağustos'ta Lisbon'dan ayrılmaya hazırlanıyorlardı. Windsor gerçek tarihi gizlemeye çalışıyordu. Elçi İspanyol İçişleri Bakanı'nın Dük ve Düşes'in Lisbon'dan ayrılmamaları için son bir çaba göstereceğini de telgrafına ekliyordu. Windsor'ların bir iki gün içinde Lisbon'dan ayrılacakları haberi Ribbentrop'u şaşkına çevirdi ve Fuşıl'daki özel treninden aynı günün akşamı Lisbon'daki elçisine çok gizli ve çok acele bir telgraf çekti. Portekizli bankerin aracılığıyla Dük'e aşağıdaki hususların bildirilmesini istedi. Almanya aslında İngiliz halkı ile barışa varmak istemektedir. Barış yolunu Churchill Klee tıkıyor. Führer'in son olarak yaptığı akıl yolu çağrısının reddedilmesinden sonra Almanya şimdi bütün gücüyle İngiltere'yi barışa zorlamaya karar vermiştir. Dük'ün kendisini ilerideki gelişmeler için hazır bulundurması iyi olacaktır. Bu bakımdan Almanya Dük ile çok yakından işbirliği yapmak, Dük ile Düşes'in göstereceği herhangi bir isteğin yolunu açmak arzusundadır. Dük ile Düşes'in başka niyetleri olmakla birlikte Almanya ile İngiltere arasında iyi ilişkilerin kurulmasında işbirliği yapmaya hazırsalar, Almanya'da Dük ile işbirliği yapmaya ve Dük ile Düşes'in geleceklerini istedikleri şekilde düzenlemeye hazırdır. Dük'ün evinde kaldığı Portekizli emin şahıs kendisinin yarın oradan ayrılmasını önlemek için elinden geleni yapmalıdır. Çünkü elimizde bulunan güvenilir raporlara göre Churchill, Dük'ü Bahama Adaları'nda daimi olarak bırakmaya niyetlidir. Ve Bahama Adaları'nda Dük ile istenilen zamanda ilişki kurmak bizim için çok zordur. Alman Dışişleri Bakanı'nın acele mesajı Lisbon Elçiliği'ne gece yarısından önce geldi. Alman elçisi önce Senior Espirito Santo Silva'yı gördü ve kendisinden bu mesajı sayın konuğuna bildirmesini rica etti. Banker 1 Ağustos sabahı istenileni yaptı ve elçiliğin gönderdiği rapora göre Dük bu tekliften çok memnun kaldı. Dük, Führer'in barış isteğinden memnun kaldığını belirtti. Führer'in görüşü kendi görüşüne tamamıyla uygundu. Kendisi kral olsaydı savaşın katiyen çıkmamış olacağına kesinlikle inanıyordu. Elverişli bir zamanda barışın kurulması için işbirliği yapması konusunda kendisine yapılan teklifi memnunlukla kabul ediyordu. Ama bu sırada hükümetinin resmi emirlerini yerine getirmesi gerekti. Herhangi bir şekilde itaatsizlikle bulunursa niyetlerini vakitsiz olarak açığa vurmuş olur, skandal yaratır ve İngiltere'deki prestijini bozardı. İçinde bulunduğumuz zamanın ortaya atılmak için çok erken olduğu kanısındaydı. Çünkü bugün için İngiltere'de Almanya'ya yaklaşmak eğilimi görmüyordu. Ama bu düşünce tarzı değişir değişmez hemen dönecekti. Ya İngiltere kendisine başvuracak ya da Almanya kendisiyle görüşme arzusunu gösterecekti. Her iki halde de kişisel bir fedakarlık yapmaya hazırdı ve bunu en ufak bir özel ihtiras düşünmeden yapacaktı. Eski ev sahibiyle sürekli muhabere halinde olacaktı. Kendisiyle gizli bir şifre üzerinde anlaşmışlardı. Bu şifreyi alır almaz hemen geri dönecekti. Dük ile Düşes, Almanların bütün çabalarına rağmen 1 Ağustos günü Excalibur adındaki Amerikan gemisiyle yola çıktılar. Schellenberg görevinin başarısızlığa uğraması üzerine ertesi günü Dışişleri Bakanı Ribbentrop'a şahsen çektiği uzun telgrafta Dük ile Düşes'i yollarından alıkoymak için elinden gelen her şeyi yaptığını bildirdi. Lisbon'da İspanyol elçisi olan Franco'nun kardeşlerinden biri Windsor'ların gidişini önlemek üzere son dakikada kendisine yardım etmişti. Dük ile Düşes'in bagajlarını taşıyan otomobile sabotaj yaptırılmıştı. Bagajlar gemiye geç varmıştı. Bu sırada Almanlar gemide saatli bombanın bulunduğu söylentisini yaymıştılar. Portekiz makamları geminin limandan ayrılış saatini ertelemiş ve gemiyi tepeden tırnağa kadar aramışlardı. Buna rağmen Windsor'lar o gece Lisbon'dan ayrıldılar. Nazilerin de planı böylece suya düştü. Schellenberg, Ribbentrop'a gönderdiği son raporda suçu Monckton'ın etkisine, İspanyol planının sökmemesine ve Dük'ün kafasına yükledi. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ele geçen dosyalar arasında son bir evrak daha var. Lisbon'daki Alman elçisi 15 Ağustos'ta Berlin'e şu telgrafı çekmiş. Adamımız bugün Bermuda'da. Dük'ten bir telgraf aldım. Dük, harekete geçilmesini tavsiye edeceği zamanı kendisine bildirmesini rica ediyor. Kendisine cevap verilsin mi? Wilhelmstrasse evrakı arasında buna cevap verildiğini gösteren bir kayıt yok. Hitler, Ağustos'un ortalarında İngiltere'yi silahlı kuvvetlerle istila etmeye karar vermiştir. İngiltere için yeni bir kral bulunmasına lüzum yoktur artık. Ada, bütün öteki istila edilen ülkeler gibi Berlin'den yönetilecektir. Daha doğrusu öyle olacağını sanıyordu Hitler. Alman gizli belgelerine ve Schellenberg'in anlattıklarına göre bu garip hikaye de burada biter. Schellenberg pek güvenilir bir adam değildir ama oynadığı rolü uydurmuş olmasına da imkan yok. Bu rolün bütün hikaye örgüsü içinde ne kadar komik olduğunu kendisi de kabul etmektedir. Alman belgeleri yayımlandıktan sonra Dük, 1 Ağustos 1957'de Londra'daki avukatları aracılığıyla yaptığı bir açıklamada Ribbentrop ile İspanya ve Portekiz'deki Alman elçileri arasında geçen yazışmaların tamamıyla uydurma ve kısmen de gerçeğin büyük bir şekilde tahrifi olduğunu söylemiştir. Windsor Dük'ü 1940'ta Bahama Adaları'na gitmeye hazırlanırken Nazi sempatizanları olduğunu anladığı bir takım kimselerin kendisini İspanya'ya dönmeye ve valilik görevini üstüne almamaya kandırmaya çalıştıklarını açıkladı. Bahama Adaları'na gidecek olursak Düşes'le benim hayatımızın tehlikeye düşeceğini söylediler, dedi. Bu gibi tavsiyelere hiçbir zaman kulak asmadım ve gereken tiksintiyle reddettim. İngiliz Dışişleri Bakanlığı da Dük'ün savaş yılları içinde ülkesine olan bağlılığından hiçbir zaman ayrılmadığını resmi bir bildiriyle açıkladı. Barbaros Harekatı, sıra Rusya'da. Hitler 1940 yılının yaz aylarında Batı'nın istilasıyla uğraşırken Stalin de bundan yararlanarak Baltık devletlerini ve Balkanları ele geçirmeye çalışıyordu. Görünüşte iki diktatör arasındaki ilişkiler pek dostçaydı. Stalin'den direktif alan Molotov, Almanların her yeni saldırı ya da istila hareketinde fırsatı hiç kaçırmıyor, onları pohpohluyordu. Almanya 9 Nisan 1940'ta Norveç ve Danimarka'yı istila ettiği zaman Sovyet Dışişleri Komiseri hemen o sabah Moskova'da elçi von der Schulenburg'a Sovyet hükümetinin Almanya'nın almak zorunda kaldığı tedbirleri anladığını beyan etmişti. Molotov savunucu tedbirlerinde Almanya'ya başarılar dileriz demişti. Bir ay sonra da İngiliz ve Fransızların Belçika ve Hollanda'dan Ruhr'a sarkmaları tehlikesi karşısında Almanya'nın batıda girişmek zorunda kaldığı hareketi anlatmak konusunda Ribbentrop'tan talimat alan Alman elçisi Molotov'a Wehrmacht'ın bu hareketini resmen bildirdiği zaman Sovyet devlet adamı memnunluğunu belirtmişti. Schulenburg Berlin'e çektiği telgrafta şöyle diyordu. Molotov haberi tam bir anlayış havasıyla karşıladı ve Almanya'nın İngiliz-Fransız hücumuna karşı kendisini koruması gerektiğini çok iyi anladığını sözlerine ekledi. Başarı kazanacağımızdan şüphesi yoktu. 17 Haziran'da Fransa Ateşkes Anlaşması'na yanaştığı gün Molotov Schulenburg'u dairesine çağırdı ve Alman ordusunun muhteşem başarısı karşısında Sovyet hükümetinin en sıcak tebriklerini sundu. Dışişleri komiserinin bu sırada söyleyeceği başka bir şey daha vardı ama Almanların pek hoşuna gitmeyecekti. Alman elçisinin Berlin'e çektiği çok acele telgrafta bildirdiğine göre Molotov bu görüşmede Sovyetlerin Baltık ülkelerine karşı giriştiği hareketi ve İngiltere ile Fransa'nın Baltık devletlerinde Almanya ile Rusya'nın arasını açmak ve her iki ülke arasında anlaşmazlık yaratmak için çevirdikleri entrikalara bir son vermek üzere böyle bir harekete zorunluluk duyulduğunu söyledi. Bu sözleri söylerken Molotov'un gözleri parlıyor gibiydi. Sovyet hükümeti bu anlaşmazlığa son vermek için 3 Baltık ülkesine özel elçiler göndermişti. Bunlar Stalin'in en yakın 3 arkadaşıydı. Dekanozov Litvanya'ya, Vizinski Letonya'ya, Yadanov da Estonya'ya gitmişlerdi. Bu 3 kişi, özellikle son ikisi, işlerini kendilerinden umulan ustalıkla başardılar. Alman askerleri 14 Haziran'da Paris'e girdikleri gün Sovyet hükümeti Litvanya'ya 9 saatlik bir ultimatum verdi. Hükümetin çekilmesini, kilit noktalarında bulunan bir takım memurların tutuklanmasını ve ülkeye istenildiği kadar Kızıl Ordu askeri göndermek hakkının tanınmasını istedi. Litvanya hükümeti ultimatomu kabul etti ama bu kabul doyurucu bulunmadı ve ertesi gün 15 Nisan'da Sovyet hükümeti Almanya ile sınırı bulunan bu tek Baltık ülkesini böylece işgal etti. Birkaç gün sonra da Letonya ve Estonya'ya da aynı biçimde Sovyet ultimatomları verildi ve sonra Kızıl Ordu bu ülkelere girdi. Bütün bu işlerde Stalin Hitler kadar kaba, merhametsiz ve ondan da yüzsüz davrandı. Ülkelerde basın susturulduktan sonra siyasi liderler tutuklandı. Komünist partilerinden başka bütün partiler kanun dışı edildi. Her üç ülkede de 14 Temmuz'da Ruslar tarafından seçimler yaptırıldı. Böylece her ülkede seçimle kurulan parlamentolar ülkelerinin Sovyetler Birliği'ne katılmasına karar verdiler. Ve Rusya Yüksek Sovyeti Parlamento da ana yurda katılma isteklerini kabul etti. Litvanya 3 Ağustos'ta, Letonya 5 Ağustos'ta, Estonya 6 Ağustos'ta Sovyetler Birliği'ne katıldı. Adolf Hitler bu işlere çok bozuldu. Ama İngiltere istilasını örgütlemekle uğraştığı için elinden bir şey gelmedi. Üç Baltık devletinin Berlin elçileri tarafından Rus saldırısını protesto etmek üzere Almanya'ya verilen mektuplar Ribbentrop'un emriyle elçilere geri verildi. Molotov burunlarını biraz daha kırmak için 11 Ağustos'ta Kaunas, Riga ve Tallinn'deki elçiliklerini 15 gün içinde tasfiye etmelerini ve Baltık ülkelerindeki konsolosluklarını 1 Eylül'e kadar kapatmalarını Almanlardan istedi. Baltık devletleri Stalin'i doyurmadı. İngiliz-Fransız ordularının umulmadık bir hızla çöktüğünü görünce hazır fırsat varken olabildiğince çok yer almak sevdasına kapıldı. Kaybedilecek zaman kalmadığını anlamıştı herhalde. 23 Haziran'da Fransızların resmen teslim oldukları ve Compiègne ateşkes anlaşmasını imzaladıkları gün Molotov Moskova'daki Nazi elçisini çağırdı ve kendisine Besarabya sorununun daha fazla gecikmeye tahammülü olmadığını söyledi. Romanya hükümeti barışçı bir çözüm yoluna yanaşmadığı takdirde Sovyet hükümeti zor kullanmaya karar vermişti. Molotov Almanya'nın Sovyetlerin hareketini engellemeyeceğini, tersine bu hareketi destekleyeceğini umuyordu. Ayrıca Sovyetlerin talepleri Bukovino'ya kadar da uzanıyordu. Besarabya, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Rusya'nın elinden alınmıştı. Ama Bukovina hiçbir zaman Rusya'nın olmamış, 1919'da Romenlerin eline geçinceye kadar Avusturya yönetiminde kalmıştı. Ribbentrop'un bu konuda kendisine soru soran Hitler'e söylediği gibi Moskova'da Nazi-Sovyet paktı görüşmeleri yapıldığı sırada Ribbentrop Besarabya'yı Rus çıkar alanına katmak zorunda kalmıştı. Ama Bukovina'yı sermemişti. Durum Berlin'de şaşkınlık yarattı. Bu şaşkınlık batıdaki OKW karargahına kadar yayıldı. Alman ordusuna Romanya'nın petrolü gerekliydi. Bundan başka bu Balkan ülkesinden gelen yiyecek maddelerine ve hayvan yemine de ihtiyacı vardı. Kızıl Ordu Romanya'yı işgal ederse Almanya bütün bunlardan olacaktı. Zaten daha 23 Mayıs'ta Fransa'daki savaş en yüksek noktasına eriştiği sırada Romanya Genelkurmayı OKW'ya alarm vermiş, Sovyet askerlerinin sınırda yığınak yaptıklarını bildirmişti. Bu haber karşısında ertesi gün Hitler'in karargahında gösterilen tepkiyi Jodl şöyle anlatıyor. Rusların Besarabya karşısında kuvvet yığmaları doğu durumunu kötüleştiriyor. Rusya 26 Haziran'da Romanya'ya bir ultimatom verdi. Besarabya ve Kuzey Bukovina'dan çıkmasını istedi. Ultimatoma ertesi gün cevap verilecekti. Bu durum karşısında eli ayağı dolaşan Ribbentrop özel treninden Bükreş elçisine hemen bir talimat döşendi. Elçiden Romanya hükümetine teklifleri kabul etmesi tavsiyesinde bulunmasını istedi. Romanya hükümeti 27 Haziran'da istenileni yaptı. Sovyet askerleri ertesi gün yeni topraklara girdiler. Rusya'nın bütün Romanya'yı işgal etmediğini, hiç olmazsa zengin petrol ve yiyecek kaynaklarını eline geçirmediğini gören Berlin rahat bir soluk aldı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 1006.